bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Spartacus Lewis Gracek Gibbon Yordam Kitap 1. Baskı Eylül 2009 Özgün adı Spartacus Türkçe'ye çeviren Sermet Yalçın Bu kitap 288 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6. Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Temmuz 2010. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. İskoç edebiyatının en büyük yazarlarından Lewis Gracek Gibbon'un ünlü tarihi romanı İsa'dan önce 73'te gladyatör Spartacus önderliğindeki köle ayaklanması, çağlar boyunca haksızlığa ve baskıya karşı baş kaldıranlara isim verdi. Gibbon bu tarihsel olayı zengin arka plan bilgilerine dayanarak romanlaştırıyor. Sömürülen ve baskıya uğrayanların tarihi olarak okunacak bir eser. Lewis Gracek Gibbon James Leslie Mitchell, müstehar adıyla Lewis Gracek Gibbon, 1901'de İskoçya'da The Mearns'teki bir köyde doğdu ve çocukluğunun büyük kısmını orada geçirdi. Romanlar, kısa hikayeler, denemeler, bilim kurgu çalışmaları kaleme almış üretken bir yazardı ve eserleri onun dine, arkeolojiye, tarihe, sol siyasete ve bilime olan yoğun ilgisini yansıtmaktadır. Orta Doğu'da yaşadığı askeri deneyimler onun ilk kısa hikayelerine ve sonraki çalışmalarının birçoğuna ilham kaynağı oldu. En ünlü çalışması A Scots Quarry oluşturan Sunset Song 1932, Cloud Hove 1933 ve Grey Granite 1934 adlı eserleri peş peşe yayınlandı ve İskoç yazınında bir köşe taşı haline geldi. Son hızla yazmayı sürdürürken 1935'te aniden öldü ve geride bitmemiş bir İskoç romanı olan The Speak of the Mearns'ı bıraktı. Zaman içinde bu çalışması 1982 ve onun döneminin önde gelen yazım ve bilim adamlarından biri olduğunu gösteren birçok projesi yayımlandı. Spartacus, James Leslie Mitchell. Sanki özgürlük için yaşadığın karanlık henüz tam çökmemişti ve az bir ışık kör etmişti insanların gözlerini ve tan vakti uzak ve belirsizdi. Aptalca bir hülya, sanki bir rüya. Körlemesine akıp giden günler ve yollar unutulsa da ne senin adın ne amacın, hiçbiri solup gitmedi asla. Deliyor karanlık göklerini puslu zamanın senin. Okyanusun ahenkli mırıltısı misali ışığın ve sesin. Evet, senin göçebe ordunun gözü kara ölüme yürüdüğü, çoğunun şanlı bir kavgada döküldüğü ve Appia yolu boyunca dizili, gıcırdayan çarmıhları görmediği zamanki gibi. Rüzgarların koşusu, ah güçlünün külleri, fakat boğdu sonsuzluğun kükremeleri. Savaşan İspartalı köleden yükselen naraları, kıyıları döven dalgalar un ufak edecek uçurumları ve unutmak asla mümkün olmayacak belli, dünyaya kölenin efendiliğini getiren seni. Birinci bölüm, ayaklanma. Kölelerin toplanması. İsa'nın çarmıha gerilişinden 100 yıl önce İtalya'da bir bahar vaktiydi. Birinci kısım. Kleon Capua'dan gelen haberleri duyunca bir sabah erkenden kalktı. Literatus, yani eğitim görmüş ve zincirlerinden kurtulmuş bir köle olarak efendisinin odasının kapısından içeri sessizce süzüldü ve gırtlağını kestiği adamın bedenini kendisininkinden bile beter bir vaziyete gelecek şekilde doğradı ve yeninde kanlı bir bıçak, göğsünde ise Platon'un devleti saklı halde Roma'dan kaçtı. Güneye doğru yola koyuldu. Düz yoldan değil, Via Terrana, yani araziden. Gündüzleri gizlendi, geceleri uçarcasına ilerledi. Soluk benizli, yeşil gözleri bezgin bezgin bakan bir adamdı. Tanrı'ya hiç mi hiç inanmazdı ve kadınlardan haz alması mümkün değildi. Çenesinin altında Athena'nın miğferli başının resmedildiği mavi renkte bir dövme bulunuyordu. Bu onun Athena'nın soyundan geldiğini gösteriyordu. Kıtlık zamanı babası tarafından Korint köle pazarında satılmış olsa da. Satılmasının ardından 20 yıl boyunca İskenderiye'de zengin bir tacire sevgililik yapmıştı. Tacir esmer derili, iri yarı göbekli bir adamdı. Unutulup gitmiş Kenan tanrılarına inanırdı. Zira Sur şehrinde doğmuştu. Kleon okuma yazmayı, hesap yapmayı, harp çalmayı ve hane kadınlarıyla edep sınırlarını aşan biçimde dans etmeyi öğrenmişti. Sık sık tacirin bakışları önünde soyunuyor, genç bedeninin titreyen beyaz deni, çaprazlama ince mavi çizgilerle kaplanana dek ince bir tel kırbaçla dövülüyordu. Bunu seyreden tacir izlediği sahne karşısında kendinden geçiyor, onunla birlikte titriyordu. Ardından genç oğlana banyo yapmasını, güzel kokular sürünüp hoş giysiler giymesini emrediyor, sonra gece karanlığı çöktüğünde İskenderiye yıldızlarının altın pusu altında Kleon'a geliyordu. Ve Kleon böylece çocuksu merakın tutkun bakışlarını unuttu gitti ve annesinin gözyaşları içindeki yüzünü. Ve de Korint'in mavi tepelerindeki kuşları ve küçük hayvanların gelip gittiği patikaları. Kleon öğleden sonraları tacirin evinin avlusunda, efendisinin ayaklarının dibine oturuyor, ona yüksek sesle bir şeyler okuyor, parşömen kağıtlarını kendisine öğretildiği gibi açıp yeniden sarıyordu. Grekçe, Latince ve Süryanice okuyabiliyordu ve efendisinin zevki uğruna kitap satıcılarını hiç bıkmadan dolaşıyor, efendisinin çok sevdiği öyküleri arıyordu. Baalim ve Aştarot hikayeleri, ana tanrıçaların müstehcen döllenme öyküleri, Grek Ataretos'un 9 tecavüzü, tümü erkeklerin kadınlar hakkında karanlık, gizli ve sarhoş edici hayallerine dair adı sanı belli olmayan adamların isimsiz çalışmaları, çeviriler, yeniden çeviriler. Arap ve Hint öyküleri okurdu. Kökleri çoktandır kaybolmuş gitmişse de uç ülkelerden masallar, Çin'den ve ötesinden. Tacir başını sallar, hazza gark olmuş halde inler ve bir kasenin içindeki anasonla tatlandırılmış ballı şerbetten yudumlardı. Zira fazla alkolden kaçınmaya çalışan bir adamdı. Ve Kleon aşkı unutmuştu, fakat nefret etmeyi unutmamıştı. Yine de zamanla o da gelip geçti, dizlerinin üzerine çökmeye ve tel kırbaç şaklamaya devam etse de. Zira o, kadın öykülerinden ziyade diğer kitapları okumuş ve nefret etmenin aptallık olduğunu görmüştü. Büyük adamlar hayatın anlamını, kaderin yapısını, tanrıların aşklarını, acının, baskının, ölümün nedenini, erkek kölelerin şehvet için kullanılmasını ve erkek kölelerin erkeklere hizmetini sorgulamışlardı. Ve bütün bunların ilahi bir planın parçası olduğunu keşfetmişlerdi. Böylece bir süre sonra çılgın bir varlık olduğuna kanaat getirerek Yüce Tanrı Serapis'e iman etti. Fakat 21 yaşındayken o ve Okkulus adlı bir zenci artık tacire haz verecek yaşı geçtiklerinden Roma'dan gelmiş bir sirk eğiticisine satıldılar. Yolculuk sırasında Okkulus kelepçelerini kırmayı başardı ve Kleon'u da çözdü. Birlikte geminin kaptanını boğup Romalı sirk eğiticisini güverteden aşağı attılar. İsyan çıkaran tayfa da onlara katıldı ve beyaz adalara doğru dümen kırıp Toritos adlı uzun boylu ve bir eli noksan bir İberyalı'nın korsan filosuyla birleştiler. Adamın bir mağarada bulunan gökten düşmüş bir taşa ibadet ettiği söyleniyordu ve sosyal savaşlar sırasında büyük bir hazinenin sahibi olmuştu. Toritos'un akınlarda ele geçirdiği çok sayıda karısı vardı. Bunların içinden bıkmış olduğu iki tanesini Kleon'a hediye etti. Çünkü içinde bu Yunan'ın zekası ve bilgisine karşı büyük bir aşk yeşermişti. Ve Kleon kadınlara baktı ve allak bullak oldu ve korsanlar kahkahalarla güldü. Ve Kleon kadınları yatağına aldı. Bundan nefret ederek içinde hiçbir şehevi arzu olmadan. Ve onlar Kleon'u öptüler. Aşkın içine çekerek gözlerini yaşlarla doldurarak. Ve genç adamın kalbini saran buzdan duvar kırıldı. Derken büyük beyaz adalarda onun rüzgarlı kıyılarından gizlice yelken aça aça 10 yıl geçti. Toritos birçok rotayı haraca bağladı ve serveti arttıkça arttı ve Kleon onun birinci kaptanı oldu. Fakat gemileri bir türlü sevemedi. Denizi batıya doğru bakan bir terasta kurulu yatağındayken seyrettiği, adalar dünyası sükunet içine girerken, onun o uzun ametist rengi öğlen vakti görüntüsünü, sesini ve kokusunu giderek daha da fazla sevmesine rağmen... Başucuna çöken Toritos'un kadınlarından biri şarkı söyler ve yüzünden sinekleri kovalardı ve ona soğuk şarap getirirdi gündüz rüyalarından uyandığında. Ve Kleon şarabı içer ve tekrar şekerlemesine dönerdi. Uyurdu belki ama çok az, daha ziyade öylesine uzanmaya devam ederdi düşünceler eşliğinde. Ve kadınlar o uzanırken çıkardığı iniltileri dinler ve bir tanrının rüyalarında onunla birlikte olduğuna hükmederlerdi. Fakat o aslında düşünürdü, düşünceleri bıçak gibi keskinleşene kadar. İnsan ne için yaşardı ve bütün bu hayata niye katlanırdı? Zira bir sonraki gün aynı güneşle geliyor, gece aynı yıldızlarla iniyordu. Ne tanrılar vardı, ne de başlangıçlar ve bitişler. Ne doğumdaki acıyı ve kanı bir tasarlayan vardı, ne de ölümdeki acıyı ve kanı. Sadece sık sık anlatılan, anlatılmaya da devam eden ve ne mantığı, ne uygunluğu, ne de doğruluğu bilinen bir öykü vardı. İnsanlar sığırtmaç tarafından güdülen hayvanlardı. Sığırtmacın kendisi de ağzı salyalı bir aptaldan başka bir şey değildi. Ve talan ettiği kitap dükkanlarını düşünürdü ve büyük Atinalı'nın gördüğü düşü, sığırtmaçların mükemmel devletteki erdemini... Ve bunun yalnızca aptalca bir rüya olduğunu bilirdi. Fakat yine de ondan hoşlanırdı ve rahatlamak için ona başvururdu. Ya da uyanır ve yanındaki kadını yatağının içine çekerek yüzünü onun göğüslerinin huzuruna gömerdi. Ve yıllar zayıflayan bir soluk gibi geçti. Ta ki bir şafak vakti uyanıp da kendini bir grup arkadaşıyla birlikte Roma köle pazarının Ergastulumunda, yani hapishanesinde, ayakları beyaza boyalı halde elde ettikleri gücün kefaretini acıyla öderken bulana kadar. İskenderiye buğday rotasına yönelik bir akın sırasında görünümünü yanıltıcı biçimde değiştirmiş bir kadırga tarafından ele geçirilmişlerdi. Lucius Julius Pasianus'un köle başısı onu ve başka üç arkadaşını daha satın aldı ve onları Palatine'deki villaya getirdi. Pasianus'un bizzat kendisi gelip onları kontrol etti. Duygusuz, kasvetli gözleri, mezar kadar ciddi bir suratı vardı ve şimdiye kadar konsül yapılması gerektiğine inanıyordu. Gün ışığında ucu gümüş işli yeşil tüneğiyle, taranmış yağlanmış sakalıyla ayakta dikilip önce Kleon'u ardından da bir başkasını işaret etti.
Şu ve şu, böylece daha emniyetli olacaklar.
Sırıtarak yaklaşan iki Libyalı onu kıskıvrak yakalayıp sırt üstü devirene kadar Kleon hiçbir şey anlamadı. Sonra onların yanlarında üzerinde su buharları tüten bir metal tas getirdiklerini gördü ve de iki küçük bıçak. Ve aniden yüreğini burkan bir keskinlikle, olanca canlılığıyla denizin kokusunu anımsadı. Ve de kadınlarınkini. Ve bir daha da asla öyle anımsamadı onları. Kölelerin toplanması, ikinci kısım. Kapua'ya doğru yola koyuluşunun üzerinden 3 sabah geçmişti ki, karanlığın kıyısında uyandı ve tepesinde ona doğru eğilmiş 2 adam buldu. Biri elinde esnek bir ip tutuyor ve kamburu çıkmış vaziyette ve salyalı dudaklarla ona bakıyordu. Taze gün ışığı Kleon'un yüzünü benek benek yapmıştı ve burnu çiğle ıslanmış asmaların kokusunu aldı. Gülerek doğruldu ve boğazını açtı.
''Hazırım'' dedi.
Adamlar ürkerek tehditkar bir havayla geri sıçradılar. Bunun üzerine ayağa fırlayan Kleon en yakınlığındakine bıçağını salladı. Adam bir küfür savurarak yana doğru atladı. Kleon tekrar güldü. Göğsündeki devlet tomarı yere düştü.
''Gırtlak kesmek hız gerektirir domuz herifler.''
Sonra durup onları inceledi. Çobanlardı. Keçeden yapılma gri tünik giymişlerdi. Ayakları ve bacakları çıplaktı. Başlarında da koni biçimli şapkalar bulunuyordu. Biri uzun boylu kızıl saçlıydı. Uykulu gözleri ve kıvrımlı dudaklarıyla belli ki Galyalıydı. Diğerinin boyu daha kısa, tipi de farklıydı ve elinde ip olan da oydu. Adamın alnı ve çenesi düz, sivri burun hattından itibaren aşağı ve yukarı dimdik uzanıyordu. Ve onun gözlerine bakan Kleon, bunların çılgınlık noktasına varmış bir sapığın gözleri olduğunu fark etti. ''Bu boğma ipi niye?'' diye sordu Literatus.
''Neden olmasın?'' diye karşılık verdi uykulu gözlü çoban arkadaşına bakarak.
Kısa boylu adam dişlerini göstererek sırıttı.
''Romalı bir köle için uygun bir son.'' Siz de köle değil misiniz?
Öyleydik dün.
Yani siz de kapı ayı duydunuz. Galyalı'nın uyku akan gözlerinde bir ışık parladı.
Biz de kapı ayı burada gerçekleştiriyoruz dedi ve sonra safça devam etti. Seni işte bu yüzden boğacaktık. Özgür ve öldürme hakkı olan adamlar olduğumuzu göstermek için.
Kleon devletin kopyasını yerden aldı.
Ben de bir köleyim, Kapua'ya gidiyorum. Siz de benimle gelin, çarmıha yan yana gerilelim.
Adamlar ona kaşlarını çatarak baktılar ve yerlerinden kımıldamadılar. Kısa boylu adamın dudakları çürümüş, dişlerini ortaya sererek tekrar aralandı.
Sen ya deli, ya aptal, ya da uğursuz bir kahinsin. Yazık ki erken uyandın. Senin göğsünü açıp kalbini kol kol kasılacaktım. Her ne kadar Brennus sadece bir Galyalı olan şu mahluk buna karşı olsa da.
Bir kurban ha diye soğuk bir ifadeyle dalga geçti Kleon. Senin tanrını duymamıştım. Bana ondan bahset buradan giderken. Burası saklanmak için kötü bir yer. Tepelere ulaşmalıyız. Sonradan aklına gelmiş gibi soğukça, hayatıma kastetmeye kalkacak herhangi birinin bağırsaklarını acıyla düğümleyecek bir tılsım taşıyorum diye de ekledi ardından. Bir tepe sırtının üzerinde çimenlik bir çukur buldular ve gündüz saatleri boyunca orada çöküp beklediler. Aşağılarında kırlar bahar sıcağında mavi mavi uzanıyorlardı. Kuzeye doğru parıldayarak ilerleyen nehirden bir kurdele görünüyordu. Bir ara sürüsünden ayrılmış başıboş dolanan bir keçi yavrusu yanlarına doğru yaklaşınca kısa boylu adam hayvanın üzerine atladı ve onu saklandıkları yere getirdi. Keçi yavrusunun kanını içtiler fakat gırtlakları çiğ eti yutamayacak kadar kurumuştu. Kısa boylu adam hayvanın yüreğini plaka biçimindeki bir taşla deldi ve onu törensel bir edayla güneşe doğru tuttu. Brennus sırıttı. Kleon bağdaş kurup oturdu ve sakin bakışlarla töreni izledi.
''Kol kol kim?'' diye sordu.
''Ben İberya'nın doğu kıyısından geliyorum.'' diye karşılık verdi kısa adam. ''Ama İberyalı değilim. Adım Titul ve halkım dünyanın ucunda, Batı Denizi'nin ta içlerinde yaşayan bir ırkın son temsilcisi. Bu halk büyük bir halktı. Fakat onlar Tanrı Kol Kolka Kurban Suhman'ı ihmal ettiler. Böylece o da onların ülkesini çamur ve kuma boğdu ve sular yükseldi ve tüm ülkeyi yuttu.''
Dinsel törenin etkisiyle kendinden geçmiş bir halde bir süre sustu. Ardından çok tekrar edilen bir öyküyü bir ilahi okur gibi aktarmaya başladı.
Fakat atalarım kayıklara doğru kaçıştılar ve Kokolk onların kaçmasına izin verdi. Onlar onu gördüler adaların üzerine bir bela gibi çöken ateşlerin ışığında kendini gösteren tanrıyı. Yılanlardan sakalı vardı ve başının üzerindeki kocaman tüylerle bir güneş gibiydi.
Bu hızla geveleme biçimindeki ilahi sona erdiğinde Kleon doğrular biçimde başını salladı. O Atlantis adasıydı. Platon da anlatır bunu. Ki sen onun adını hiç duymamışsındır. İyi de bu kötü tanrıya niye tapıyorsun peki?
O acı ve hayattır dedi Titul ve bilinmezci Brennus ile ateist Kleon'un bakışları altında yüreği törensel bir edayla yemeye başladı.
Güneş batıya doğru yuvarlanıp gidiyordu. Brennus ellerini dizlerinin etrafında kenetledi ve kaba kölelerin kırık latincesiyle bir şarkı söylemeye koyuldu. Arzu ettiklerim şunlar, kazıklar kenti ve karanlık odaları. Evimin ve kıvrılan duman ve ay, vahşi sığır böğürüyor ormanda, dönmek kısmet olmayacak mı? O bir şair dedi Titul ve vızıldamaya başladı. Müthişti yok olan Batı adasındaki eski şairler.
Brennus esnedi. Onlar aptaldı zira boğulup gittiler. Haydi uyuyalım.
Tekrar esnedi ve gözlerini kapadı ve güneye doğru baktı.
Şu ırmağın karşı tarafında büyük bir çiftlik var.
Kleon onayladı. Akşam karanlığında yaklaşıp köleleri serbest bırakmayı deneyelim. Eğer yeterince kalabalık bir grup oluşturursak, gladyatörlere katılmak için açıktan yürüyerek ilerleyebiliriz. Titul kalın dudaklarını yaladı ve aynı zamanda hafif sisin içini dikkatle süzdü.
Belki kadınlar da vardır orada, efendilerin kadınları.
Güneşin ısıttığı çimenlerin üzerine boylu boyunca uzanmış Brennus yarı uykulu bir halde kedi gibi mırladı.
Hiçbir kadın Galyalı kadınlar gibi olamaz. Ah tanrılar, tanrılar hiçbiri. Ve bunlar beni güneye getireli beri bir tanesine bile sahip olamadım. Bu bahar 4. yıl oluyor. Geniş göğüslü ve kocaman kalçalı. Ve biz onlara karşı taarruza geçmeye alışkındık. Tanrılar, ah şöyle ellerinin altında gözyaşı döken güçlü sıcak bir kadın olacak ki.
Batı adasında dedi Titul, müthiş kadınlar vardı orada.
Üçüncü kısım. Ertesi gün Kleon grubuna ırmağın sığlaştığı bir noktanın kıyısında mola verdirdi. Yanında 40 adam, 3 de kadın vardı. Erkeklerin yarısından çoğu uzun boylu, zayıf, güneşin kararttığı Galyalılardı. Her gün batımında Horreum, yani ahır, çiftlik ambarı, boruları öterken içine kapatılıp zincirlendikleri kulübelerin pisliğinden derilerinin rengi hala mat çobanlar. Gözyaşı dökmek, şarkı söylemek, gözlerini bir noktaya dikip dalmak, yarışma ve güreşme konusunda birbirlerine meydan okumak üzere durmuşlardı. Brandus'u lider olarak seçen, artık canları çıkmış adamlar yere çökmüş, 3 kadın esirin kullanım hakkı için zar atıyorlardı. Şafak vaktinden beri ıssız kırlar boyunca yürümüşlerdi. Çoktandır dökülmüş kan damlaları gibi salkım salkım üzümler asılıydı terk edilmiş bağlarda. Ortalıkta çobansız, dağılmış sürülere ait başıboş hayvanlar dolaşıyordu ve Horreia sımsıkı kilitli ve demirliydi. Galyalılar binaları yağma ettiler ve topladıkları kuru otları tahta çıkıntıların altına yığarak ateşe verdiler. Taştan yapıldıkları için yakamadıkları evlerde atriumu, yani orta avluyu, dışkıyla kirlettiler ve aynı pisliği peristileyi, yani orta avluyu çevreleyen sütunlar, süsleyen heykellerin suratlarına da sürdüler. Gün içinde kırlarda ilerledikçe yangınlar azalıp tek tük bir hal aldı. Galyalılar çobanlar ve ırgatlardan oluşuyordu. Fakat diğerleri Ostiari yani kapıcı, Pistore yani fırıncı, değirmenci, Kokui yani aşçı, yatak odası ve hamam kölesi gibi sıradan ev köleleriydi. Bunların 9'u Grek'ti, siyah saçlı, cin bakışlı, yüksek ve tiz kahkahalar savuran soluk tenli adamlar. Sanki bu özgürlüğün uzun sürmeyecek bir rüya olduğunu ve korunaksız toprakların rüzgarlarında paramparça olacaklarını bilir gibiydiler. Sırtları yara izlerinden çentik çentikti. Zira onların hanımı C. Gainus Petronius'un karısı olan ve iyi kamçılanan bir kölenin gönülden itaat edeceğine bütün kalbiyle inanan Petrona'ydı. Şimdi o üzerinde sadece ketenden bir çuval elbise, her tarafı toz içinde, gözleri hiçbir şeyi görmez vaziyette, dev bir galyalının saçını kavrayan elleri tarafından çekilip sürükleniyordu. Adam bir dikenli çalıdan bir dal kesmiş, arada bir çuval giysiyi kaldırıp elindekini kadına, kolunun var gücüyle yapıştırıyordu. Kadının iki kızı dehşet içinde yüzleri ve fal taşı gibi açılmış gözleriyle annelerinin yanı sıra koşturuyorlardı. Galyalı onları dövmüyordu, canı çekiyordu onları çünkü. Adamların 5'i zenciydi, aşçılık ve yatak odası hizmetkarlığı yapıyorlar, tuhaf yarı anlaşılmaz bir Latince ile bir şeyler geveliyorlar, sadece meşakkatli günlerinden tanıdıkları, önlerinde uzayıp giden kırlara ürkmüş gözlerle bakıyorlardı. İçlerinden biri evin celladıydı. Giysisinin yenlerinin içinde iki kılıç taşıyor, anlamsız bir şekilde gülümseyerek yürüyordu. Öte yandan evin kadın köleleri Literatus Cleon'un emriyle arkada bırakılmıştı. Zira ilerlemeyi yavaşlatabilirlerdi. Onlar ağlaya sızlaya grubu millerce arkadan takip ediyorlardı. Kimisi çocuk, kimisi ise Petronius'un odalarından alınan ganimetleri taşıyordu. Bu yüzden arkada geniş bir bataklık bölgesinde yollarını kaybetmişlerdi. Şimdi yine akşam yaklaşmaktaydı ve sığlığın kıyısındaki mola yerinde Kleon eliyle Brennus ile Titül'ü yanına çağırdı. Petronius'un kölelerini özgürlüklerine kavuşturmalarının ardından köleler onları hiç tereddütsüz liderleri olarak seçmişlerdi. Galyalılar Brandus'u, İyonyalılar Kleon'u ve Zenciler de Titus'u. Bir kısmı gladyatörlerin ayaklandığını duymuştu, bir kısmı da bunun sadece bir söylenti ve o günkü ayaklanmanın akıbetinin de çarmıh olduğuna inanıyorlardı. Bunlar öfkelerini kırların ve sendeleyerek yürüyen hanımlarının bedeninin törpülediği adamlardı. Brennus Galyalıların arasından çıkıp yaklaştı uykulu gözlerle. Zor, şer, patlata patlata Petronia'nın sandaletlerini geçirmişti ayaklarına ve onları yere sürterek geliyordu ve yürüdükçe bir zamanlar kadının giydiği yeşil elbise hışırdıyordu üzerinde. Çünkü kadının odasına ilk ulaşan o olmuştu. Belinde bir bıçak ve bir sapan, omzunun üzerinde de kilden yapılmış bir torba gülle taşıyordu. ''Şuraya bak'' dedi Kleon. Ellerini gözlerine siper edip İtalya'nın gün batımı sükûnetinin içlerine doğru baktılar. Karşıdan bir metal pırıltısı göze çarpıyordu. Atlı bir asker grubu ırmak geçidine doğru yaklaşıyordu.
Efendiler, dedi Brennus elleri titreyerek. Cleon soğuk bir hor baktı ona. Ne korku ne de umut emaresi taşıyan bakışlarla. Ve Brennus bu bakışı yakaladı ve titremeyi kesti. Pekala, kadınların ve özgürlüğün sonu geldi işte. Kadınların boğazını keseriz, dedi Titul dudaklarını yalayarak. Fakat evvela savaşacağız. Üç liderin emriyle grup geçit yerini yukarıdan gören bir tepeciğin üzerine tırmandı. Tepede büyük taşlar, eski zaman insanlarının inşa ettikleri bir tapınağın kalıntıları vardı. Bu taşlarla köleler bir duvar örmeye koyuldular. Uzun saçlarını yüzlerinden geriye doğru fırlatan Galyalılar korkularını bir tarafa bırakmış, edepsiz şakalar eşliğinde soluk soluğa sıkı bir çalışmaya girişmişlerdi. Ardından çoban sapanlarını çözdüler ve her kösele sırıma yuvarlak bir kil gülle yerleştirdiler. Aynen saldırgan kurt sürülerine karşı yaptıkları gibi. Zenci cellat kılıçlarını sıyırmış geçide doğru delice bir öfke taşan bakışlar eşliğinde gülerek bakıyordu. Fakat İyonyalılar sessizlik içinde taş duvarı örmeye devam ediyorlardı. Derken içlerinden biri, en genç olanı, diğerlerine dönüp seslendi. Annelerimizin anlattığı Delos limanındaki gemileri görmek vardı aklımda. Ve onlara doğru tuhaf, ürküntü dolu bir gülümseme gönderdi. Daha yaşlı adamlar mırıldanarak yüzlerini öteye çevirdiler. Fışkırdı fışkıracak Greg gözyaşlarını gizlemek için. Üç kadın tepeciğin zirvesindeki çukurda çömelmiş bekliyordu. Petronia dizlerinin üzerinde oturuyor, yarı kör gözlerle dalgın dalgın bakıyordu. Bir zenci kadının yüzüne pislik fırlattı ve yatağına erkekler yerine çakallar üşüşecek, dedi ona. Cleon soğukça gülümseyip aşağı geçide doğru baktı. Atlılar artık iyice yaklaşmıştı. Sayıları yarım bölük kadardı. Bu metal tozlukları, göğüslükleri ve sorguçlu miğferleriyle Greklerden ödünç alınmış yeni tarza uygun, zırhlı ve silahlı bir ağır süvari grubuydu. Birliğin başında orta yaşlı, vakur görünümlü iki subay bulunuyordu. Cleon'un gözlerine vuran batan güneşti. Askerlerin gözlerine çarpan ise onun adamları ve derme çatma savunmasıydı. Bir haykırış yükseldi. ''Köleler!'' Bunun peşinden bir kahkaha tufanı patladı. Süvariler sular sıçrata sıçrata geçidi aşmaya başladılar. Derken bir emirle dağılıp aşağıdan tepenin etrafını çevirdiler. Subaylardan biri elini kaldırıp askerleri durdurdu ve Cleon'a doğru seslendi. ''Bak herif, takipçilerinden teslim olanlara 100 kamçı ve maden ocağı. Aksini yapanlara, eğer kılıçlarımızdan kurtulurlarsa çarmı. Seçim yapın derhal!'' Cleon'un arkasında duran, yürüyüş boyunca Petronia'yı döven dev Galyalı çubuğunu bir yana bıraktı ve yerden sökerek aldığı kocaman bir taş parçasını kaldırdı. Daha subay konuşmasını bitirmemişti ki taşı havada yeterince hız kazanacak biçiminde 2-3 kez çevirdi. Ardından fırlattı. Taş havayı yarıp uçtu, gidip bir askeri atından devirdi ve hayvanın bel kemiğini kırdı. At acı bir sesle kişnedi. Kölelerden vahşi bir kahkaha tufanı yükseldi. Her boyuttan taşları kaptıkları gibi atlıların üzerine fırlatmaya başladılar. Sadece Cleon hareket etmeden duruyor, dağılan atlıları izliyordu. Bunlar olup biterken köleler ve askerler bir kadın çığlığıyla irkildiler aynı anda. ''Baba, Petronius, babacığım!'' Petronia'nın kızlarından biri tepeciğin zirvesindeki duvarın üzerine tırmanmaya çalışıyordu. Titul kızı saçlarından yakalayıp durdurdu. Kız ağlaya ağlaya dizlerinin üzerine çöktü ve kollarını savurmaya başladı. Titul kalın dudaklarını yaladı. ''Evet, o Petronius'un ta kendisi.'' Güldü ve zenci celladın kılıçlarından birini kaptı. Sonra tek kelime etmeden kızı çevirerek elbisesini yırttı ve onu sırt üstü dizinin üzerine yatırdı. Kızın bedeni akşamın alacakaranlığında bembeyaz parladı ve kılıç batan güneşin son ışıkları altında havada bir an törensel bir edayla asılı kaldı ve ardından haşince kızın göğsüne doğru inişe geçti. Fakat Cleon öne doğru eğilip Titul'un kolunu yakaladı. Sonra Petronius'a seslendi. ''Karın ve kızların elimizde. Biraz daha yaklaşın da gırtlaklarını keselim onların.'' Petronius biraz önce onları maden ocağı ya da çarmıhla tehdit eden subay bir çığlık attı ve eğrinde öne doğru yıkıldı. Yaşlı bir adamdı. Sosyal savaşlarda sergilediği zalimlikle ün salmıştı. Cleon baktığı tepeden onun tekrar kendini toparlayışını ve üzengilerinin üzerinde yeniden doğruluşunu izledi. Adamın yüzü tıpkı tüm diğer askerlerinki gibi artık seçilemiyordu. Fakat sesi akşam sessizliğinde tepeye yukarı berrak bir biçimde tırmanıyordu. Kadınları teslim ederseniz gidebilirsiniz. Kölelerin tarafından bir kahkaha uğultusu yükseldi. Titul çılgın, yarı uyuklayan gözlerle kılıcı bir kez daha savurdu. Lakin Literatus Kleon yine engelledi onu.
Peki bizi takip etmeyeceğinizden nasıl emin olacağız?
Askerler aralarında görüşüler. Güvenceniz şu ki üzerlerine saldıramayacağımız kadar güçlü bir köle grubu geçidin 3 mil kadar uzağında kamp kurmuş durumda. Kleon güneşin batmış olduğu karanlık ufka doğru çevirdi bakışlarını. Romalılar doğru söylüyordu. Kamp nöbetçilerinin yaktığı ateşlerin pırıltısını görüyordu. İçinde efendilere emretmekten dolayı hissettiği soğuk bir neşeyle hızla karar verdi.
Askerlerini geri çek Petronius, biz de kızlarını aşağı gönderelim. Petronia'yı ancak geçidi açtıktan sonra serbest bırakırız.
Süvari grubu belli belirsiz hareket etti. Bir kısmı atlarını tırısa kaldırarak karanlığın içinde yükselen ritmik nal sesleri eşliğinde uzaklaştı. Kleon kızı Titül'ün pençesinden kurtardı. Kız tepeden aşağı yarı kendinden geçmiş halde sendeleyerek inmeye başladı. Sonra hadım Literatus Galyalıların gülerek Brennus ve diğer kızın etrafını sarmış olduklarını fark etti. Birden midesi bulandı ve grubu yararak ilerledi. Kıza doğru bakmadı bile.
Koş!
Kız tepe aşağı hızla hala beklemekte olan 10 atlıya doğru koştu. Şarkı söyleyen, kahkahalar savuran köleler kızın ardından küçük tepeden indiler ve suları yararak geçidi aşmaya başladılar. Dev Galyalı'nın sımsıkı tuttuğu Petronia grubun ortasında sürüklenip götürülüyordu. Karşı kıyıya henüz ulaşmışlardı ki kulaklarına tekrar ritmik nal sesleri gelmeye başladı. Derken her yanı saran karanlığın içinden daha önce atlarıyla uzaklaşmış süvariler fırladı. Aynı sırada Petronius ve 10 adamı da geçidi geçmeye koyuldu. Kleon budalaca davrandığının farkına varmıştı ama artık çok geçti, bağırdı.
''Dağılın, köle kampı batı tarafında.''
Sonra atlılar kölelerin üzerine atıldı. Zenciler acı çığlıklarla kaçıştılar. Cellat dışında hepsi. O kılıçlarını savurup bir atın bağırsaklarını dışarı döktü. Bir an sonra bir pilumun, yani savaş mızrağı, karnını yakarak yırtmasıyla suya yuvarlandı ve kendini kaybetti. Çılgına dönmüş güneş yanığı Galyalılar inatla sımsıkı dayanıyor ve dövüşe devam ediyor ya da kısa bir mesafe öteye koşup sapanlarını savuruyor ve kavganın ortasına kilden gülle salvosu yağdırıyorlardı. Gülleler taş gibi sertti ve biçimleri dümdüz uçmayı garanti ediyordu. Birkaç atlı eğerinden aşağı yuvarlandı ve kendi köle arkadaşlarını savurduğu güllelerle vurulan bir İberyalıyla bir Grek anında öldü. Sonra süvariler dönüp tekrar hücuma geçtiler ve Galyalılar küçük bıçaklarını çekerek atların diz arkası kirişlerini kesmeyi denediler. Doğranan taze etten mide bulandırıcı bir koku yükseldi. Sonra tamamen karanlık çöktü.